Ayrım 11.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Fidyos. Kimliksiz Adam. Radyo her haber verişinde sıkı yönetim komutanlığının bildirisini de duyuruyordu. Her yurttaş kimliğini yanında bulunduracak, sorulunca gösterecekti. Arama taramada kimliği olmayanlar gözaltına alınacak. Günde birkaç kez radyolardan duyurulduğundan, ayrıca gazetelerde yayınladığından artık bu bildiriyi öğrenmeyen olmamalıydı. Sıkı yönetim gece sokağa çıkma yasağı da koymuştu. Yasak süresince evi olan evinde, evi olmayanlar da oldukları, barındıkları yerde kalacaklardı. Gece evler, apartmanlar, gece kondular, tüm konutlar aranıyor, kimliği olmayan yurttaşlar asker kamyonlarına doldurulup kışlalara, asker koğuşlarına dolduruluyordu. Beni kapadıkları saç barakaya da kimliksiz yurttaşlar doldurulmuştu. Çoğu yoksul giyinişli kişilerdi. İçlerinde yarı çıplak olanlar bile vardı. İyi ki hava sıcaktı da Amerikan barakasının beton döşemesine uzanıp, döşeksiz, yorgansız, örtüsüz geceyi uyuyarak geçirebildiler. Çavuşlardan biri acıyıp, yazık bunlara deyince bir astsubay, sanki geceyi geçirecekleri yer buradan daha mı korunaklıydı dedi. Beton üzerinde hala uyuyanların inceli kalınlı horultularına bakılırsa astsubay pek de haksız sayılmazdı. Asker arabaları boyuna kimliksiz yurttaşları taşıyordu. Bir teğmen arkadaşına ne olacak bunlar diye yakınır gibi sordu. O da kimliği olan yurttaşları yakalayıp getirseydik işimiz çok daha kolaylaşırdı dedi. Kimliksiz yurttaşların gözaltına alınması için emir vermiş olanlar herhalde bu kadar çok yurttaşın kimliksiz olabileceğini düşünmemiş olacaklardı ki ertesi gün sokağa çıkma yasağının bittiği saatten sonra barakadakileri salıvermeye başladılar. Barakadan başıboş bırakmıyorlardı. Onar onar arabaya bindiriyor, ta aşağıdaki ana yola yakın yerde arabadan indirip nizamiye kapısından salıveriyorlardı. Dönen araba bir saat kadar sonra yeniden 10 kişiyi daha götürüyordu. Bu işte görevli bir üsteğmen de şoförün yanında oturuyordu. Barakanın kapısı önündeki gölgelikte bir masayla birkaç da sandalye vardı. Savaş giyimli subaylar orada toplanmışlardı. Yüzbaşı ne çok insanın kimliksiz dolaştığına şaştığını söyleyince binbaşı da, ''Bir kişi beş kişi olsa haydi cezalandır, bunca insanı nasıl cezalandıracaksın?'' dedi. Yüzbaşı, ''Evet binbaşım'' dedi, ''az olsalardı yanmışlardı bunlar da. İşte çok olmanın gücü bu. Öbürlerini bu kadar insanın kimliği yokken siz neden kimlik taşıyorsunuz diye cezalandırmalı ki?'' Sırası gelip de arabaya bindirilenler önceleri nereye gönderildiklerini bilmiyorlardı. Belki sorguya, yargıç önüne, belki tutuklanmaya götürülüyorlardı. Korku içindeydiler. Ama bir iki posta arabaya bindirilip götürülünce nasıl işlediği bilinemeyen haber almayla salıverildiklerini anladılar. Arabaya bindirilenler seviniyor, geride kalanlar da sıraları gelinceye dek kuşku içinde barakada bekleşiyorlardı. O işle görevli üsteğmen barakada son kalanları da arabaya doldurup götürdüğünde akşam oluyor, yavaş yavaş güneş batıyordu. Kimliksizleri taşıyan arabanın yolun tozlarını savurarak uzaktan geldiğini gören yüzbaşı, ''Bu iş de tamam.'' dedi. Araba yaklaşınca içinde bir sivilin olduğunu gören binbaşı, ''Bu da kim?'' diye seslendi. Araba barakanın önünde durdu. Üsteğmen sonra da sivil indi. Binbaşı, ''Bunu nereden getirdin?'' diye sordu üsteğmene. Üsteğmen, ''Kimliksiz olanlardan.'' dedi. ''Bunu dün gece yakalamıştık.'' ''Yahu kimliksizler salıverilecek dedik ya. Bunu daha ilk postada salıverdik binbaşım ama adam gitmiyor ki.'' ''Gitmiyor mu? Deli mi bu?'' ''Gitmiyor, nizamiye kapısından ille de içeri girmek istiyor.'' ''Bırak yola, sal gitsin.'' ''Gitmiyor, binbaşım ille içeri girecek. Nizamiye nöbetçisi iteleyip kakalamış, yine de gitmiyor.'' Hepimiz salıverildiği halde gitmeyen adama baktık. Boyu 1,5 metre var yok, yüzü toprak bozuna dönmüş, sakalları uzamış, eski ceketinin uzun kolları içinde elleri görünmüyor. Ayaklarına tek tek ayakkabı giyinmiş, biri yırtık beyaz keten ayakkabı, öpürü siyah potin. ''Binbaşı, bela mısın sen be?'' diye bağırdı. Adam önündeki üsteğmene bir şeyler fısıldadı. Üsteğmen de, ''Binbaşım'' dedi, ''biz dün gece otobüslerdekilerin kimliklerini sorarken bu adamı kimliği olmadığından indirdik otobüsten. Şoförden verdiği bilet parasını geri istedi.'' ''Binbaşı nereye gidiyormuş?'' diye sordu. ''Antalya'ya. Şoförden aldı mı parasını?'' ''Şoför vermedi ki, parayı kime verdiyse ondan al.'' diyor. ''Bileti şoför vermemiş.'' ''Şoför haklı.'' ''Bu da ben o parayı Antalya'ya kadar gitmek için verdim.'' diyor. ''Bu da haklı.'' ''Şoför de iyi ya, git Antalya'ya, sana gitme diyen var mı?'' diyor. ''Doğru.'' ''Ama bu nasıl gideyim, indiriyorlar.'' diyor. ''Şoför de bana ne, inme, ben indirmiyorum ya.'' diyor. ''Peki şimdi ne olacak?'' ''Bilmem, gitmiyor işte, biz kovuyoruz, o içeri giriyor, size getirdim.'' ''Yahu başımıza bela mı bu be?'' Söze karışan yüzbaşı, herif burada rahatı buldu dedi, yatacak bir dam altı var, asker tayınını da verdik, böyle yerden gitmek istemez elbet. Binbaşı hırsından gülmeye başladı. Yani parası yok, gidemiyor öyle mi? Üsteğmen, öyle dedi, bunun gibi iki kişi daha vardı, belki bir çözüm yolu bulunur diye. Antalya'ya otobüs kaçaymış diye sordum. Kimliksiz adam doğrudan doğruya konuşmuyor, önündeki Üsteğmen tercümanıymış gibi onun aracılığıyla konuşuyordu. Yine Üsteğmen'e bir şey fısıldadı, Üsteğmen, 75 liraymış dedi. 20-30 lira olsaydı ben verecek subayları bu zor durumdan kurtaracaktım. 35 lirasını ben vereyim diye parayı uzatıp galiba subayları daha zor duruma soktum. Subaylar da 10'ar lira verdiler, Üsteğmen tamamlanan 75 lirayı kimliksiz adama verdi. Adam parayı aldı ama yine gitmiyordu. Binbaşı, ulan daha ne dikiliyorsun, yıkıl git diye bağırdı. Kimliksiz adam yine önündeki Üsteğmen'e bir şeyler fısıldadı. Üsteğmen, 75 lira bilet parasıymış dedi. Antalya'ya kadar 10 lira da azık parası istiyor, azığı da otobüste kalmış. Binbaşı cebinden çıkardığı 10 lirayı fırlattı adama. Hiç böyle bela görmedim, yıkıl diye bağırdı. Kimliksiz adam arabaya bindi. Üsteğmen de şoförün yanındaydı. Araba Nizamiye kapısına doğru uzaklaştı. Ramazan Aydın. Beni Amerikan yardımından verilmiş olan barakalardan birine kapamışlardı. Kapıda tüfekli bir nöbetçi duruyordu. Tüfekli iki yerde barakanın çevresine fır dönerek nöbet tutuyordu. Her şey yolunda iyi gidiyordu, memnundum. Yalnız Amerikan barakasının saç çatısı sıcağı arttırarak içeri iletiyordu. Bir de sıcak olmasa keyfime hiç diyecek yoktu. Orada beni en çok memnun eden şey yalnız başıma olmamdı. Çoktan beri bir türlü yalnız kalamıyordum. Çok uzaklarda tatlı bir anı gibi kalan güzel yalnızlığımı neredeyse unutacaktım. Sıkı yönetim yüzünden bir Amerikan barakasında özlediğim yalnızlığıma kavuşmuştum. Yani bana yaramıştı sıkı yönetim. Barakanın boyutlarını birkaç kez ölçtüm. Benim adımlarımla boyu 48 eni 9 adımdı. Sanırım hiçbir yazarın bu denli büyük salonu olmamıştır. Boydan boya volta atarak dalgamı geçiyor, düşler kuruyordum. Barakanın uzun iki duvarında karşılıklı 12'şer pencere olduğundan içerisi apaydındı. Ne yazık ki pencereler açılamadığından hiç esinti yoktu. Barakanın iki dar duvarından biri kapalı, birinde kapı vardı. Barakanın çatısından iki uzun duvarına 23 kiriş uzanıyordu. Kirişlerin araları kalın kontrplakla kaplıydı. İki uzun duvar çok hafifçe dışa eğikti. Çatının üstü ve duvarların dışı oluklu saçla örtülüydü. Tavan kirişlerini maviye, tavandaki kontur plakları maviyle yeşil karışımı tatlı bir renge, pencere ve kapı kasalarının çerçevelerini kışla grisine boyamışlardı. Ne kadar zaman kalacağımı bilmediğim barakayı içinde bütün bir yaşam geçirecekmişim gibi inceliyordum. Nasıl olup da yalnızlıktan hoşlandığıma şaşanlar, dahası bendeki bu yalnızlık özlemini yapmacık bulanlar bile var. Nasıl mı yalnız yaşayabiliyorum? İşte böyle. Önce bu insanın yalnızlıktan ne anladığına bağlıdır. Kendi başıma kalınca hiçbir zaman salt yalnız olmuyorum ki. Çok yalnız kaldığım için yalnızlığımı çoğaltıp tek başımayken de kalabalık olmasını öğrendim. Bu koca barakada da beni yalnız bırakmayan birilerini buldum. Bunlardan biri bana orada arkadaşlık edenler içinde en çok sevdiğim Ramazan Aydın adında bir erdi. Onunla tanışmam şöyle oldu. Tavandaki mavi ile yeşil karışımı bir güzel renge boyanmış kontur plaklardaki lekeleri seyrediyordum. Kontur plakların derin deniz dibini ansıtan bir rengi vardı. Sanki barakanın tavanında denizin dibini seyrediyordum. Denizi yukarıda seyretmek güzel bir şey. Türlü balıklar, yosunlar, deniz dibi bitkileri, kayalar. Tavandaki denizde yansıyan ışıklarla o biçim biçim lekeler canlıymış gibi deviniyorlardı. Tavandaki denizi seyretmek için yukarı kaldırmaktan başım yorulduğu için duvardaki lekeleri seyrediyordum. Sızan yağmur sularının yaptığı bu lekeler çocukken çayıra uzanıp seyrettiğim bulutlar gibi türlü biçimlere giriyordu. Barakanın 24 penceresinden en diptekini incelerken Ramazan Aydın'la tanıştım. Kışla grisine boyalı pencere kasasına adını kazımıştı. Ramazan Aydın. Adını tahtaya çakıyla kazımıştı. Kalın bir çivi ya da ona benzer başka bir sert bir şey olamazdı. Kitap harflerinin sert köşeleri, çizgilerin kesişmeleri Ramazan Aydın'ın adını çakıyla yazdığını belli ediyordu. Yazmasını yeni öğrenmişti. Acemi yazısıydı. Merhaba Ramazan Aydın.
Merhaba.
Ramazan Aydın'ı daha yakından tanımak istiyordum. Ama o tahtaya adından başka bir şey kazımamıştı. Ne doğum yeri ne doğum tarihi. Nasıl olsa öğrenecektim her şeyi. Ramazan Aydın kasasına adını yazdığı pencere yanındaki ranzanın üstünde yatıyordu. Bir pazar günü yatağına uzanmış köyünü, karısını, çocuğunu düşünüyordu. Ramazan Aydın evliydi. Cigara yaktı, birkaç kez gel tezkere gel diye bağırarak içini çekti. Ofladı, pufladı. Bu bunalımdan sonra bir yaratma duygusuna kapıldı. Ramazan aydındaki bu yaratma duygusu önce müzik olarak belirdi. Bir türkü söylemeye başladı, sonra türkü bir mayaya dönüştü. Daha önce duyup bildiği türkü değildi bu. Sözlerini de sesini de Ramazan Aydın yaratmıştı. Sen de kara bahtım gibi vefasız çıktın. Sen de kara bahtım gibi hayırsız çıktın. Ramazan Aydın'ın bu türküyü söylediğini kesinlikle biliyorum. Duvarlardaki yazıları incelerken o yazılar arasında bu türkünün duvara kurşun kalemle yazılı olduğunu gördüm. Yazıdaki harflerin çoğu kimi kelimeler silinmiş olduğu için bu iki dizeyi ortaya çıkarmak için uzun uzun çalışmam gerekti. Pencere kasasına kazılı Ramazan Aydın yazısının harfleriyle bu türkünün harfleri arasında büyük benzerlik vardı. İki yazının da aynı elden çıktığı belli oluyordu. Ramazan Aydın, niçin adını kazılın da doğum tarihini, köyünü, kasabanı yazmadın? Yazacaktım ama vakit kalmadı ki, tam adımı kazımıştım çakıyla, çavuş nöbetçileri çağırdı. Ben cephanelik nöbetine gittim. Gece de karargah nöbeti tuttum. Ondan sonra da bir daha adımı kazıdığım yere memleketimi, doğum tarihimi yazmayı akıl etmedim. Ama koğuşun başka yerlerine nöbet tuttuğum cephaneliğin duvar taşlarına künyemi tam olarak çok yazmışımdır. Hatta bir keresinde arkadaşlarla İstanbul'a pazar izine gitmiştik de, üç arkadaş Bayezid Kulesi'ne çıkmıştık. Kulenin merdiveni çok dik olduğundan soluklana soluklana basamakları çıkarken, her dinlendiğimiz yerde kulenin taşlarına künyemi yazmıştım. Ama yazın düzgün değil Ramazan Aydın. Ne yapayım, ben yazıp okumasını askerde öğrendim. Ramazan Aydın o pazar günü ranzanın üstündeki yatağına uzanmış, kendi bestelediği, bir daha da hiç tekrarlamayacağı o türküyü söyledikten sonra cebinden çıkardığı çakısıyla pencere pervazının tahtasına adını yazmaya başladı. Bunu niçin yaptı? Niçin türkü söylediyse onun için. Bir şey yaratmak, adının kendisinden sonra da kalmasını, bilinmesini istiyordu. İşte bu yüzden adını duvarlara yazıp, kazıp duruyordu. O buralardan uzaklara gittiği zaman da birileri onun adını okusunlar, burada Ramazan Aydın adında biri varmış desinler. Adını çakıyla tahtaya kazırken günün birinde burada benimle tanışacağını hiç bilmiyordu Ramazan Aydın. Gerçekte Shakespeare'in, Goethe'nin ya da Yunus Emre'nin yaptıkları da Ramazan Aydın'ın yaptığından başka bir şey değildi. Onlar da ölümlerinden sonra bir zamanlar yaşamış olduklarının bilinmesini istiyorlardı. Tıpkı Ramazan Aydın gibi. Ne var ki Ramazan Aydın'ın yaratma gücü ancak işte çakıyla tahtaya adını kazmaya yetiyordu. Ramazan Aydın'ı daha yakından tanımak istediğim için ona değgin bilgiler toplayacaktım. Barakanın kapısında bekleyen nöbetçiye, helaya gideceğim dedim. Barakanın az ötesinde bir çatı altında 8 hela vardı. Tüfekli nöbetçi arkamda helaya girdim. Nöbetçi kapıda bekliyordu. Ben o 8 helayı teker teker dolaşıp Ramazan Aydın'dan bir iz arayacaktım. Ama 8 helayı birden dolaşamadığım için öğleden sonra helaya ikinci gelişimde, baştan 4. helada Ramazan Aydın'ın yazısını buldum. Uzun bir çalışma sonunda okuyabildim. İlimdir insanların rehberi, duvardır berduşların defteri. 3. dizeyi de uğraşa uğraşa okuyabildim ama çok müstehcen olduğu için burayı aktaramıyorum. İlimdir insanların rehberi. Ramazan Aydın kendisi buralardan gittikten sonra da bu mesajının bilinmesini istiyordu. Tıpkı gelmiş geçmiş bütün filozoflar, bütün bilginler gibi. Ne var ki Ramazan Aydın okuma yazmayı askerlikte öğrenmiş bir zavallı kişi olduğundan, buluşu olan bu doğruyu ancak hela duvarlarına yazabiliyordu. Helalardan başka birinde yine onun bir yazısını buldum. Artık onun yazısını iyice tanıyor, duvardaki onca yazı içinden hangisinin onun olduğunu seçiyordum. Ramazan Aydın duvara "Gel 26 gün gel" diye yazmıştı. Demek bunu yazdığı zaman terhis olmasına 26 gün kalmıştı. Bu yazının duvara yazılışı üstünden en az birkaç yıl geçmiş olmalı. Öyleyse Ramazan Aydın şimdi köyünde, belki bir çocuğu daha olmuştur. Gözlerim baraka ve hela duvarlarındaydı. Ramazan Aydın'dan izler arıyordum. Buldum da bir çıplak kadın resmi. Kadın yere yatmış, dizlerini de dikmiş. Bu resmi Ramazan Aydın'ın yaptığı hemen yanındaki onun yazısından, yazıyla resmin hela kapısına aynı çiviyle kazınmış olmasından belli. Ramazan Aydın bir resim daha yapmıştı. Bu bir kadınla bir erkek, ikisi de çıplak. Picasso, Michelangelo, Goya ne yapmak istemişse Ramazan Aydın da onu yapmak istemiş. İstemiş ki o buralardan gittikten çok sonraları bile buradaki insanlar Ramazan Aydın adında birinin yaşadığını bilsinler. Ne var ki Ramazan Aydın öbürleri gibi yüzyıllar boyu değil de bu baraka, bu hela yıkılana dek yaşayacak, adı kalacak. Bir sabah muslukla yüzümü yıkarken karşımdaki duvarda yine Ramazan Aydın'ın bir yazısını buldum. Hem de bunda doğum yeri, tarihi de yazılıydı. Zileli Ramazan Aydın, 947 kurası, 2. tertip. Demek baraka arkadaşım Ramazan Aydın şimdi 24 yaşında. Yalnız kalınca niçin mi yalnızlık çekmiyorum? Çünkü kendimi çoğaltıyorum, tek başıma kalabalık oluyorum. Her kapalı kaldığım yalnızlığımda pek çok Ramazan Aydınlarla arkadaşlık ediyordum. Denizin dibini seyredecek bir talan, bulutlu gökyüzünü seyredecek duvarlar buluyorum.
Ayrım sonu.